Sayfa 186. Darwin'in hipotezi çekici ise de kısa bir süre önce yaptığım deneylerde evrimsel itici gücün besinden ziyade bölgesel savunma olduğuna ilişkin kanıtlar elde ettim. Harvard Kıyaslamalı Hayvan Bilim Müzesi'nde normalde köle yemeğine bağımlı olmayan birçok farklı Leptothorax karınca türünü bir araya getirdim. Koloniler doğada olduklarından daha yakın yerleştirildiklerinde daha büyük olan koloniler küçük kolonilere saldırdılar ve kraliçelerle işçileri öldürdüler veya püskürttüler. Saldırganlar buldukları pupaları kendi yuvalarına götürdü. Bundan sonra da pupaların gelişip işçi karıncaları olmalarına izin verdiler. Yeni işçilerin aynı türden olduğu durumlarda bu işçilerin etkin koloni üyeleri olmalarına izin veriliyordu. Fakat yeni pupadan çıkan işçiler farklı Leptothorax türlerine aitseler birkaç saat içerisinde öldürülüyorlardı. Bu davranışın akraba türlerin işçilerine de hoşgörülü davranmak üzere genişletilmesiyle köleliğin temellerinin atıldığını görebiliriz. Akıncılarla tutsaklar ne kadar yakın akrabaysa uyum sağlamaları o kadar olanaklı olacaktır. Bu sonuç Emery kuralına uyuyor. Köleciliğin eşiğini ancak geçebilmiş gibi görünen bir tür ise Leptothorax dyloticus. Bugüne kadar yalnızca Ohio, Michigan ve Ontario'da belirli yerlerde bulunmuş nadir bir karınca türü. Bu türde işçi kastının anatomisi kölecilik davranışına yönelik pek az değişime uğramış. Bu durum evrimsel bakış açısından bakıldığında türün asalak yaşama geçişinin oldukça yakın bir zamanda gerçekleştiğini akla getiriyor. Laboratuvar kolonilerinde yaptığım deneylerde L. dyloticus'un geçirdiği davranış bozukluğunun derecesini ölçebildim. Tıpkı Amazon karıncaları gibi dyloticus işçileri de akıncılıkta ve dövüşmede çok başarılılar. Başka Leptothorax türlerinin kolonileri bir dyloticus yuvasının yanına yerleştirildiğinde işçiler yoğun saldırılar başlattı ve diğer türün pupalarının hepsi tutsak alınana dek bu saldırılarını sürdürdüler. Kendi yuvalarında olduklarında dyloticus işçileri durgun kalıyor ve tüm sıradan işçileri tutsaklarını bırakıyorlardı. Köleler geçici bir süre için ellerinden alındığında işçiler yoğun bir etkinlik artışı sergiliyor ve daha önce kölelerin yaptığı işlerin çoğunu üstleniyorlardı. Sonuç olarak dyloticus işçilerinin çalışma konusunda gizli bir yetenekleri var. Daha ilerlemiş köleciler olan karınca türlerinde olmayan bir yetenek bu. Ancak kölelerini kaybeden dyloticus işçileri üstlendikleri görevleri hiç de iyi yapamıyorlardı. Larvaları beslemekte gecikiyor, yemek aralarını uzatıyorlardı. Yuvadaki malzemeleri amaçsızca oradan oraya taşıyor, hiçbir zaman da doğru yerlere yerleştiremiyorlardı. Seyreltilmiş balın toplanması ve paylaştırılması için gereksiz yere uzun süreler harcıyorlardı. Daha da önemlisi, kölesiz kalan karıncalar koloninin yaşamının devam edebilmesi için temel olan bir davranış biçiminden yoksundular. Ölü böceklerin ve diğer katı yiyeceklerin aranması. Önlerine konulan yiyecekleri bile görmezden geliyorlardı. Kolonide açlıktan ölme belirtileri görünmeye başlandığında onlara Leptothorax curvispinosus türünden bazı köleler vardı. Acar işçi köleler yuvayı kısa zamanda düzene soktular ve köleciler de kısa zamanda eski üşengeç yaşamlarına geri döndü. Köleci karıncaların hepsi kurbanlarının üstün gelmek için kaba kuvvet kullanmıyorlar. Purdue Üniversitesi'nden Fred Reinger ile birlikte çalışırken kazara bazı türlerin daha incelikli bir stratejisi olduğunu keşfettik. Karıncaların tehlikeye haber vermek ve yuvalarını savunmak için kullandıkları kimyasalları araştırırken o zamanlarında incelediğimiz tüm diğer karıncalardan çok farklı maddeleri olan iki köleci türle karşılaştık. Bu karıncalar Formica subintegra ve Formica pergandei şaşırtıcı miktarlarda desil, dodesil ve tetradesil asetat üretiyorlardı. F. subintegra ile yaptığımız daha ayrıntılı incelemeler, bu maddelerin köle edinme akınlarında direnen karıncaları püskürtüldüğünü gösterdi. Bu asetatlar akıncı köleleri çekiyor ve böylece de akıncılar kavganın koptuğu yerlerde toplanmış oluyorlardı. Püskürtülen asetatlar aynı zamanda direnen karıncaları da paniğe sokuyordu. Gerçekten de olağan dışı güçlü ve kalıcı olan asitatlar acil durum maddeleridir. Formica köle türlerinde bulunan undekan bileşiğine ve diğer kokulara benzer. Formica bu maddeleri yuvadaşlarının tehlikeye karşı uyarmak için kullanır. Ancak kölecilerin püskürttükleri asitatlar öylesine güçlü ki uzun süren bozguncu etkileri oluyor. Bu nedenle Regnier ile onlara propaganda maddeleri adını verdik. İlk kez 165 yıl önce Pierre Huber'in Avrupa köleci karıncası Formica Sanguine ile yaptığı öncü çalışmalarda fark edilen bir noktayı açıkladığımıza inanıyoruz. Huber, bu köleciler tarafından saldırıya uğrayan bir koloninin ölmeyip de kurtulan karıncalarının uygun yuva yerleri az bulunur olsa bile aynı bölgede kalmak istemediklerini bulmuştu. Huber şunu gözlemlemişti. Karıncalar hiçbir zaman, hatta saldırganlar kendi üstlerine döndükten sonra bile kuşatma geçirmiş yuvalarına geri dönmüyorlar. Belki de orada hiçbir zaman güvende olamayacaklarını ve istenmeyen ziyaretçilerinin saldırılarına açık olacaklarını düşünüyorlar. Regnier ile birlikte köyce akınlarının başlangıç örgütlenmesinin nasıl yapıldığına ilişkin güçlü bir ipucu yakaladık. Başka karınca türlerinin yiyecek arama teknikleri konusundaki bilgimize dayanarak bir tahminde bulunduk. İzci karıncalar yuvadaşlarını yeni keşfettikleri köle kolonilerine yöneltmek için hedeften eve dönerken bıraktıkları koku izlerini kullanıyor olabilirlerdi. Bu varsayımı denemek amacıyla Subintegra ve Formica rubicunda, yaz mevsimi boyunca sık sık iyi örgütlenmiş akınlar düzenleyen ikinci bir tür, gövdelerinden özütler çıkardık. Akınların normalde yapıldığı günlerde karıncalardan elde ettiğimiz özütlere daldırdığımız ince uçlu resim fırçalarını kullanarak yapay koku izleri bıraktık. İzler yuva girişinden 1 veya 2 metre ötede seçilmiş rastgele noktalara kadar gidiyordu. Sonuçlar müthişti. Köleci işçilerin çoğu ileri atıldı. İzler boyunca koşuşturdu. İzlerin sonuna geldiklerinde de karmaşa içinde dönüp durdu. İzlerin bazılarının sonunda köle türü Formica subsericea kolonilerinden parçalar yerleştirdiğimizde köleciler kendi izcilerinin bıraktığı izlerin başlattığı akınlarla görünürde aynı olan saldırılarla işlerine devam etti. Lindenwood Koleji'nden Mary Tablet ve çalışma arkadaşlarının köleci türler Polargius lucidus ve Harpogo Kisenus Amerikanus ile yaptığı çalışmalar akınların hedef yuvaya götüren koku izleri bırakılarak örgütlendiğine ilişkin bizimkinden bağımsız kanıtlar içeriyor. Bu iletişim türü köleci karıncalar arasında gerçekten de yaygın olabilir. Karıncalarda toplumsal asalaklığın evrimi bir dişli mandalı gibi çalışıyor. Bir türün asalak bağımlılığına doğru bir adım daha atmasına izin veriyor, ancak gerisin geri özgür yaşama geri dönülemiyor. Hemen hemen eksiksiz bir davranış bozulması örneği Asya ve Avrupa'da yaşayan Strongylognathus cinsinin türlerinden birinde gözleniyor. Bu cinsin çoğu türü saldırgan köleci akınlar düzenliyor. Başka karıncaları öldürebilecek kılıç benzeri alt çene kemiklerine sahipler. Fakat Strongylognathus testaceus savaşçı alışkanlıklarını kaybetmiş. Bu karıncalar cinslerine özgü alt çene kemikleri hala olmasına karşın köleci akınlar düzenlemiyorlar. Bunun yerine S. testaceus kraliçesi bir köle karınca türünün yuvasına taşınıyor ve köle türün kraliçesiyle birlikte yaşıyor. İki kraliçe de işçi karıncalar olarak gelişen yumurtalar bırakıyor. Fakat testaceus yavruları çalışmıyor. Köleci türün işçileri tarafından besleniyor. İki kraliçenin birlikteliğinin nasıl oluştuğunu bilmiyoruz. Fakat büyük olasılıkla asalak kraliçe doğduğu yuvayı yalnız başına terk ettikten sonra konakçı koloniyi kendisini benimsemeye zorluyor. Bu yüzden de testaceus artık gerçek bir köleci değil. Genelde diğer karınca gruplarını işgal eden çeşitten ileri bir asalak haline gelmiş. Birçok karınca türü kınkanatlılar, arılar ve sinekler gibi asalaklara konakçılık ediyor, onları besliyor ve barındırıyor. Karıncalardaki kölelikten kendimize ilişkin dersler çıkartabilir miyiz? Muhtemelen hayır. İnsanlarda kölelik, insan toplumlarının büyük çoğunluğunun ahlak sistemlerine ters düşen kararsız bir sosyal kurum. Karıncalarda kölelik ise köleci olmayan benzerlerinden daha başarılı olup olmadıkları tartışılabilecek belirli türlerde bulunan genetik bir uyum. Köleci karıncalar ilginç ve açık bir davranış evrimi örneği sergiliyor. Ancak insan davranışlarıyla yapılacak benzetimler öylesine uzak düşüyor ki ahlaksal ya da poetik dersler çıkarmamıza izin vermiyor. Tripanozom kılıfını nasıl değiştiriyor? 11. Afrika'nın büyük bir kısmını et ve sütten yoksun bırakan bu asalak, bağışıklık sisteminden paçayı kurtarmış, kanda yaşıyor. Asalığın hilesi, yeni yüzey antijenleri şifreleyen yeni genleri açmak. John Dennison ve Maureen Turner, Şubat 1985. Afrika tripanozomu ancak mikroskop kullanılarak görülebilen bir hayvan. Yaşam döngüsünün bir kısmını insanların ve başka memelilerin kanında asalak olarak geçiriyor. Tripanozom kanda ölümcül bir nörolojik hastalığa, insanlardaki son aşaması uyku hastalığı olan tripanozomiyaza neden oluyor. Tripanozomiyaz, Afrika'nın geniş bir bölgesinde endemik olarak görülüyor. Bu, çeçe sineğinin yani tripanozomu bir memeli konakçıdan diğerine taşıyan ara konakçının yaşadığı bölge. Yaklaşık 50 milyon insan bu hastalıkla doğrudan temas etme tehlikesiyle yaşıyor. Her yıl 20 bin yeni vaka bildiriliyor ve hiç kuşkusuz binlerce vakada resmi raporlara geçmiyor. İnsanlara doğrudan tehdit etmenin ötesinde evcil hayvanlar da triponozomiyaza açık. Triponozom ve çiçe sineği Afrika'nın yaklaşık 10 milyon kilometre karelik bir bölgesini, Amerika Birleşik Devletleri'nin kapladığından büyük bir alan, çoğu süt ürününün ve sığır etinin bulunamadığı bir alan haline getirmiş. Et ve süt ürünleri olmadığı için de nüfusun çoğu kötü besleniyor ve başka hastalıklara da kolayca yakalanabiliyor. Triponozomun bu başarısının anahtarı memeli bağışıklık sistemini atlatabilmesinde yatar. Bir memeli normalde virüslere, bakterilere ya da triponozom gibi protozoalara karşı yabancı organizmanın yüzeyindeki kendininkilerden olmayan moleküllere, antijenlere karşı özgün antikorlar yaparak kendini savunur. Antikorlar antijenlere bağlanır ve işgalci organizmayı etkisiz bırakır ya da öldürür. Bazı antikor üretici hücreler kanda kalıcıdırlar ve süreyen bir bağışıklık sağlar. Böylesi bir bağışıklık doğal bir enfeksiyonu taklit eden bir aşı ile de oluşturulabilir. Ancak ne bağışık yanıt ne de aşılama triponozomun bulaşmasına karşı koruma sağlayamıyor. Bu asalaklar kanda sürekli olarak memeli bağışıklık sistemiyle karşı karşıya olmalarına rağmen yaşam döngüsünün büyük bir kısmını hücreler içinde saklanarak geçiren malaria asalığının tersine konakçının savunmasını boşa çıkartacak bir yol evrimleştirmişler. Yüzey kılıflarını oluşturan antijeni durmadan değiştiriyorlar. Bağışıklık sistemi yeni antijenlere bağlanacak yeni antikorlar yapana kadar triponozomların bazıları kılıflarını atmış ve antijenik aşıdan farklı bir başka kılıf örtünmüş oluyor. Konakçının aşırı çalışan bağışıklık sistemi enfeksiyonla baş edemiyor ve asalaklar çoğalmaya devam ediyor. Bu şaşırtıcı antijen çeşitliliğinin moleküler temelleri Afrika, Avrupa ve ABD'de bazı laboratuvarlarda yoğun olarak araştırılıyor. Bugüne kadar öğrendiklerimizi göz önüne alırsak, triponozom bir kez kana yerleştikten sonra bu asalaklarla baş edilebilmesi için bağışıklık sistemine yardım etmemizin hiçbir yolu yok gibi görünüyor. Fakat yine de hastalığı önlemek veya sağaltmak üzere bazı yöntemler uygulanabilir. Bu çok etkin savunma sistemini geliştirmiş olan asalaklar uzunlukları milimetrenin binde 15'i ile 30'u arasında değişen protozoalar. Biçimleri ve bulaştıkları konakçılar temelinde birkaç tür halinde sınıflandırılıyorlar. İnsanları etkileyen iki önemli tür var. Triponozoma rhodesiens ve Triponozoma gambiens. İlk kez tanımlandıkları koloni bölgelerine göre isimlendirilmişler. Öte yandan büyük baş ve küçük baş hayvanlara bulaşan üç önemli tür var. Triponozoma congolense, Triponozoma vivax ve Triponozoma brucei. Araştırmalarda ise laboratuvar hayvanlarında çoğaltması kolay olduğu ve insan kanında barınamadığı için T. brucei yeğleniyor. Birçok başka asalak gibi triponozomlar da karmaşık yaşam döngülerinin farklı evrelerinde farklı biçimler alır. Çeçe sineğinin ısırmasıyla hastalığı taşıyan bir memelinin kanındaki triponozomlar sineğin orta bağırsağında yerleşir. Burada bir dizi biyokimyasal ve yapısal değişiklik geçirir ve bu süreç içerisinde yüzey kılıflarını kaybeder. Yaklaşık 3 hafta sonra sineğin tükürük bezlerinde metasiklik biçimleriyle ortaya çıkar, yeniden yüzey kılıfı edinmişlerdir. Sinek bir memeliyi ısırdığında metasiklik triponozomlar konakçının kanına girmiş olur. Burada hızla çoğalabilecekleri bir biçime dönüşür. Triponozomun insanlarda yol açtığı hastalık bulaşan türe bağlı olarak akut veya kronik olabilir. Her iki durumda da hastalık önce kan damarlarını ve lenf bezlerini etkileyerek aralıklarla ateşlenmeleri, vücutta lekelere ve şişmelere neden olur. İşte bu evrede konakçının bağışıklık sistemiyle sürekli bir mücadele başlar. Daha sonra asalaklar merkezi sinir sistemini işgal eder, beynin dış zarlarındaki yangı uyuşukluğa, komaya ve sonunda da ölüme götürecektir. Triponozom bulaşması konusunda ancak bu yüzyılın başında bazı ilerlemeler görüldü. Doktorlar triponozomiyaza yakalanmış hastaların ateşinde belirgin bir düzen gözledi. 1910'da bir hastadan birkaç günde bir alınan kan örneklerini inceleyen İngiliz araştırmacılar Ronald Rose ve David Thompson ateş iniş çıkışlarının kandaki asalak sayısında hızlı bir artış veya azalma ile birlikte geliştiğini buldu. Rose ve Thompson bu bulgularını açıklarken bir başka fikre atıfta bulunuyorlardı. Bu fikir bir önceki sene Mazzaglia adlı İtalyan bir doktor tarafından öne sürülmüştü. triponolitik krizler kanda antikor oluşması nedeniyle ortaya çıkıyor. Birkaç hastalık yok olmaktan kurtuluyor. Çünkü bu antikorların etkilerine alışıyor. Hastalığın yükseltmesinin neden olanlar işte bu hastalıklar. Bu akıllıca öngörünün doğrulanması ve açıklanabilmesi için 50 yıl geçmesi gerekecekti. Açıklamaya yönelik ilk işaretler 1965'te geldi. Hastalığın hücre zarını örten kalın yüzey kılıfını ilk kez Glasgow Üniversitesi'nden Kate Wickerman tarafından tanımlandı. Kısa bir süre sonra farklı triponozom klonlarında tek bir hücreden çoğaltılan popülasyonlar farklı yüzey kılıfları olduğu keşfedildi. 1968'de İngiltere, Cambridge'de Tıbbi Araştırma Konseyi Montana Enstitüsü'nden Richard L. Page birkaç klondan yalıtılmış antijenik yüzey proteinlerini çözümledi. LePage, her klonda biyokimyasal açıdan farklı bir protein olduğunu buldu. Bu farklar öylesine belirgindi ki her antijenin farklı bir gen tarafından ifade edilmekte olduğu düşündürüyordu. Bir genin DNA'sının yazılımı, transkripsiyon yapılarak bir elçi RNA, mRNA oluşturulduğunda bu gen hücre tarafından ifade edilmiş olur. Elçi RNA ise protein yapmak üzere çevrilecektir. Çevrilmek, translasyon. 1970'lerin ortasında Montana Enstitüsü'nde George Gross ve çalışma arkadaşları bir laboratuvar hayvanına bulaştırılmış bir triponozom popülasyonundan 4 farklı klon oluşturdu. Gross ve arkadaşları yüzey kılıfının birbirine eş glikoprotein moleküllerinden karbonhidrat gruplarının bağlı olduğu proteinler yapılmış bir matristen oluştuğunu ve bu glikoproteinlerin bir klonun tüm bireylerinde aynı olduğunu gösterdi. Ellerindeki 4 klonun glikoproteinlerinin başlangıcındaki amino asit, protein zincirlerinin alt birimleri, dizisini belirleyen araştırmacılar bu dizilerin 4 klonda da farklı olduğunu buldu. Bu gözlem LePage'ün farklı yüzey antijenlerinin farklı genler tarafından şifreleniyor olması gerektiği yolundaki önerisini destekliyordu. Bu antijenleri günümüzde değişken yüzey glikoproteinleri, VSG'ler diyoruz. İngilizce'de Variable Surface Glycoproteins. Bir enfeksiyonun ilk günlerinde bağışıklık sistemi işgalci hastalıkların yüzey kılıfında gördüğü belirli VSG'lere bağlanmak üzere biçimlendirdiği antikorlar üretir. Bu antikorlar başlangıçtaki hastalık popülasyonun çoğunluğunu belki de %99'unu öldürürler. Ancak birkaç tane triponozom farklı bir VSG genini açtıkları ve eldeki antikorların bağlanamayacağı yeni bir kılıf örtündükleri için kaçacaktır. Bu değişken bireyler yeni VSG'ler grubunu üreten yeni bir popülasyona yol açar. Bağışıklık sistemi bu yeni antijenlere karşı bir antikorlar grubu yaparken popülasyon büyür. Yeni antikorlar yine asalakların %99'unu öldürmeyi başarır. Ancak o zamana kadar asalakların birkaçı kılıflarını tekrar değiştirmişlerdir. Böylece bir başka yeni popülasyon çoğalmaya başlar. Bu konakçı ölene dek böyle sürer gider. Elimizdeki kanıtlar bir VSG'den diğerine geçişin kendiliğinden olduğunu gösteriyor. Bu geçişe neden olan konakçının bağışıklık sistemi değil. Fakat konakçı yeni bir antijenle başa çıkma konusundaki yeteneksizliği yüzünden yeni bir popülasyon başlatacak bir değişkeni seçmiş oluyor. Bir triponozomun toplam gizil VSG dağarcığı bilinmiyor. Denetimli deneylerde tek bir ebeveyn hücreden türetilen triponozomların yüzden fazla farklı VSG oluşturduğu görüldü. Ayrıca VSG genlerinin tükendiğine dair hiçbir ipucuna da rastlanmadı. Kısa bir süre önce tek bir organizmanın birkaç yüz belki de 1000 kadar VSG geni olduğu öngörüldü. Bu, asalığın toplam genetik kapasitesinin %5 ila 10'unun antijenik değişkenliğe ayrıldığı anlamına geliyor. Yaban yaşamda tüm triponozomların toplam gen havuzu büyük olasılıkla sonsuz sayıda antijenik açıdan farklı VSG'ler üretebilecek genetik bilgiyi taşıyor. VSG'nin yapısı nedir ve VSG hücre zarına nasıl bağlanır? Asalak nasıl oluyor da yüzlerce VSG geninden oluşan bir dağarcık içinden birini tek bir tanesini seçip ifade edebiliyor? Araştırma gruplarında VSG'ler ve VSG'lerin triponozom tarafından hangi sıra ile kullanıldıkları hakkında bir şeyler öğrenebilmek için yeniden birleştirilmiş DNA, rekombinant DNA teknolojisi üzerine temellendirilmiş işlemler kullanılıyor. İlk adım bir triponozom klonundan elçi RNA yalıtmak. Elçi RNA kopyalanarak bir tamamlayıcı DNA yapıyor. Tamamlayıcı DNA bir taşıyıcı DNA ile birleştirilerek bakterilere veriliyor. Yeniden birleştirilmiş bu DNA'yı barındıran bakterileri kullanarak tripanozom kulonunda ifade edilen VSG geninin kopyası olan tamamlayıcı DNA molekülünü yalıtmak mümkün. Yalıtılan bu tamamlayıcı DNA'nın nükleotit, DNA'nın bileşenleri dizisi saptanabiliyor ve genetik şifreye göre okunuyor. Böylece genin belirlediği VSG'nin amino asit dizisi tahmin ediliyor. 15 kadar tamamlayıcı DNA'nın nükleotit dizisi bir kısmı parça parça bir kısmı tümüyle saptanmış. Bunlardan okunan amino asit dizileri her yeni sentezlenen VSG'nin yaklaşık 500 amino asitten yapıldığını gösteriyor. Proteinin N terminalindeki ilk 20 veya 30 amino asit bir işaret peptidi, kısa bir protein zinciri oluşturuyor. Bu peptidin işlevi oluşumunu henüz tamamlamamış VSG'nin tripanozomun hücre zarından geçirilmesine yardım etmek. Birkaç VSG için tamamlayıcı DNA'dan okunan amino asit dizisinin gerçek diziyle karşılaştırılması süreç içerisinde işaret peptidinin kesilip atıldığını gösteriyor. Bundan sonra gelen 360 amino asitlik dizi ise çoğu VSG'de oldukça farklı ve bu değişebilen bölümün asalağın antijenik çeşitliliğinden sorumlu olduğu düşünülüyor. Son 120 amino asit proteinin C terminali olarak adlandırılan ucundaki çeşitli VSG'lerde birbirine benziyor. Bu türdeş bölgelerin benzeşme derecelerine göre VSG'ler iki türdeşlik grubuna ayrılıyor. Normalde bir yüzey proteinini hücre zarına bağlayan proteinin C terminali bölgesindeki peptit dizileridir. Fakat VSG farklı. Yapımı tamamlanmış VSG'nin bu bölgesindeki son 20 amino asit atılmış ve yerine hücre zarına bağlanmada rolü olan olağan dışı bir oligosakkarit, karmaşık bir şeker molekülü yerleştirilmiş. Bu molekül değişken bölge dizisi ne olursa olsun tüm VSG'lerde çok benzer görünüyor. Çünkü bir oligosakkarite karşı yapılan antikorlar tüm VSG moleküllerine bağlanabiliyorlar. Öyleyse neden bu çapraz tepkimeli? İngilizce'de cross-reacting, determinant böyle adlandırılıyor, doğal bağışıklığa yol açmıyor ve neden bir aşının temeli olarak kullanılamıyor? Sorun, VSG'lerin yüzey kılıfında paketleniş biçimleri. Bağışıklık sistemiyle karşı karşıya gelen VSG'nin değişken bölgesi, çapraz tepkimeli determinantı oluşturan türdeş bölge, bağışıklık sistemiyle karşılaşmıyor. Çapraz tepkimeli determinant daha da büyük bir oligosakkarit molekülünün bir parçası. Bu büyük molekül ise iki yağ asidi zinciri taşıyan bir fosfogliseride bağlı. Hücre zarının içinden geçen ve VSG'yi yerinde tutan işte bu yağ asitleri. Niçin tripanozomda hücre zarı bağlantısı olarak alışılmış C terminali yerine bu karmaşık yapı var? Neden şu olabilir? Yüzey kılıfından hızla kurtulabilme yeteneği bu asalak için son derece önemli. Tripanozomda da yağ asidi bağlantısını kesebilecek ve VSG'nin zardan kurtulmasını sağlayabilecek bir enzim var. Amino asit dizilerine bakılmaksızın tüm VSG'lerde aynı enzim tarafından kırılabilen aynı özgün molekülün olması bir kılıfın atılarak diğerinin yapılabilmesi için hızlı ve evrensel bir mekanizma sağlıyor.